Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Devleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Evren ve Akın'la birlikteyiz inşallah.
İnşallah.
Allah'ın menü sanatından, değil mi? Evrim teorisinin geçersizliği ve yine konularımız, güzel konularımız ahir zamandan, Mehdiyet'ten inşallah bahsedeceğiz. Kur'an'ın var olması Allah, yani kulları için, bizim için çok büyük bir nimet. Çünkü direkt olarak bizi yaratan ve kainatın ve her şeyin sahibi olan yaratıcımızın inşallah sözlerini, onun kelamını okumuş oluyoruz. Bu çok büyük bir rahmet, düşünen, bilen ve anlayanlar için. Allah bize 1400 yıl önce indirdiği bu rahmeti çağımızda Mehdi Aleyhisselam inşallah en güzel bir biçimde onu manasına kavuştu. Yani manasını açıklayarak insanların hidayetine vesile oluyor. Kur'an'a hükümlerini, Kur'an'a olan bağlılığını inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın görüyoruz. Ve bütün sorunları Kur'an ahlakıyla, Kur'an'da Allah'ın bildirdiği şekilde çözdüğünü ve bu yüzden de en güzel çözüme ulaştığını görüyoruz. Maşallah. Yani Allah'ın hükümlerini, değil mi, en doğru şekilde uyguluyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve tüm insanlığın mutluluğu, ondan sonra bütün insanlığın sorunlarının çözülmesini inşallah Allah'ın hükümlerine bağlılıkla inşallah çözülmüş oluyor. Şu anki sorunların da zaten en büyük sebebi Allah'ın hükümlerine aykırı bir yaşam sürmesi insanların. Yani mesela kapitalizm, hani ekonomik olarak şu an her yerde görülen düzen, ama vahşi bir kapitalizm oluyor. Böyle insanlarda bencillik hakim oluyor. Fedakarlık olmuyor.
Doğru.
Bu bencillik, malı yığıp biriktirme mesela. Allah ayette de ondan bahsediyor inşallah. Sonucunda kriz oluyor. Yani normalde mantıken baksa 3 lira, yani 3 daha koyduğun zaman 6 olur. Herkes böyle yapsa artması gerekir, değil mi, parasının? Ama ekonomiye bakıyorsun, bu sefer kümülatif toplamda kriz oluyor. İnsanlar çok çeşitli zorluklar içerisinde kalıyor maddi olarak. Ve birçok yerden çok müşkül durumda kalabiliyor insanlar.
İnşallah.
Ama tam tersi olduğunda, İslam ahlakı olduğunda ne oluyor? Dağıtması gerekiyor. Dağıtması derken ihtiyacından fazla olanı kardeşine vermek o mümin için, Allah rızası için çok uygun bir hareket. İslam ahlakında, İslam yani Kur'an hükümlerine göre böyle yapılması gerekiyor. Yani verdiği zaman çok büyük bir ecir kazanıyor çünkü. Yani tabii herkes özgür, yani nasıl istiyorsa öyle yapar, ama yaparsa Allah'ın rızasını kazanmayı hedeflediği için çok büyük ve çok güzel bir şey yapmış oluyor. Ve sonunda bakıyorsun bu sefer topluma bolluk, bereketlik oluyor. Her yerde bir, yani güzellik oluyor. Her yerde bir kriz değil de tam tersi, herkesin mutlu, mesut ve maddi olarak da manevi olarak da bir şikayetinin olmadığı bir durumla karşılaşmış oluyorsun. Bu metafizik bir durum. Nerede geçiyor bu? Kur'an'da geçiyor. Kur'an'a bağlılık da geçiyor.
Evet.
Kur'an bu anlamda çok önemli ve çok büyük bir rahmet. Çok büyük bir yol gösterecek.
Maşallah.
İnşallah.
Hocamız 2013 yılı Kur'an'ın yeterliliğinin, Kur'an-ı Kerim'in yeterliliğinin anlaşılacağı yıl olacak dedi. Maşallah, biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman apaçık olan diyor Cenab-ı Allah. Apaçık şekilde indirdiğini Cenab-ı Allah'ın görüyoruz. Bakın ayetlerde de Cenab-ı Allah bunu bize açıklıyor. Ankebut suresi 51. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Cenab-ı Allah bakın, yetmiyor mu diyor. Her şey var içinde inşallah. Elbette inanan bir topluluk için onda bir rahmet ve ibret vardır diyor Cenab-ı Allah. İnanan bir toplum Kur'an-ı Kerim'in içindeki rahmeti, güzel örnekleri ve inanmayanların ibretlik sonlarını Cenab-ı Allah bize bildirmiş oluyor. Bakın başka bir ayette de, Yunus suresi 59. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. De ki Allah'ın sizin için indirdiği, sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haberi var mı? Söyler misiniz? De ki Allah mı size izin verdi? Yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? Görüyoruz yobaz kafayı. Ne yapıyorlar? Müzik haram diyor. Ama kendisi dinliyor. Yani bir din uydurmuş oluyor. Haşa. Ve iftira atarak. Haşa. Kur'an-ı Kerim'e, Cenab-ı Allah'ın indirdiğini beğenmeyen bir tavır göstererek bu üslubunu sürdürmüş oluyor. Cenab-ı Allah bakın, Allah mı size izin verdi yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz diyor Cenab-ı Allah. Kur'an-ı Kerim Allah'ın izniyle müminler için bir şifadır. Maşallah. Çünkü üstadımız da bu konuya tefekkürüyle bizlere öğüt veriyor inşallah. Diyor ki üstadımız, Kur'an-ı Hakim'in feyziyle ve Halık-ı Rahim'in rahmetiyle, bağışlayan Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle ve Kur'an-ı Kerim'in güzelliğiyle inşallah şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i bize okuttuğu ve anlattığı, anlaşılır kıldığı için elhamdülillah çok şükretmemiz gerektiğini üstadımız bizlere söylüyor. Ders yapıyor, hatırlatıyor. Çünkü imanımızın kurtulmasına kafi gelir diyor üstadımız. Fehmettiğimiz miktarda memnun olup, anladığımız kadar da memnun olup tekrar mütala ile izdiadına çalışmalıyız. Tekrar anlamak için devamlı olarak okumalıyız diyor. Maşallah. Güzeller güzeli üstadımız bizlere bildiriyor.
Maşallah.
Ders yapıyor maşallah. Ve biz bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de işte evrim teorisini savunan insanların ne kadar kötü örnekler verdiğini de, müşriklerin, münafıkların durumlarını da, müminlerin gayretini, çabasını, samimiyetini de, ahlakını da, iman etmeyenlerin ahlaksızlığını da, Allah'ı inkar edenlerin ahlaklarını da Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş oluyor maşallah. Bu müminler için bir öğüttür.
Kur'an'ın yeterliliği çok çok önemli bir konu. İnşallah. Şu anda Müslümanların bulunduğu durumu tek nedeni zaten, tek nedenlerinden daha doğrusu bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi Kur'an'ı yetersiz görme hastalığı. Çünkü şu anda bakıyoruz mesela Peygamberimiz döneminden itibaren şu ana kadar o kadar çok uydurma yapıldı ki, Peygamberimize karşı o kadar çok iftira atıldı ki, herkes kendi kafasına göre, kendi döneminde, işte Kur'an'da o konuyla ilgili net hüküm olmasına rağmen dedi ki bununla ilgili Peygamberimiz işte şöyle demiştir dedi mesela, uydurdu. O günümüze kadar geldi mesela. Çoğu kişi de mesela o uydurmayı atıyorum 600 sene önce uydurulmuş bir sözde, hadis, Peygamberimize bir iftira. O zannedildi ki 1400 senedir böyle geliyor. Halbuki 600 sene önce veyahut da 300 sene önce, 200 sene önce uydurulmuş oluyor. Herkes kendi kafasına göre hükümler uyduruyor ve bunu ne yapıyorlar? Peygamberimize haşa iftira niteliğinde yapıyorlar. Tabii ki Kur'an'ın yetersiz ve anlaşılamaz gösterilmesi de onlar açısından çok önemli. Kendi hurafelerinin kabul edilmesi açısından bu önemli. Dolayısıyla böyle bir sistem kurulmuş. Yani siz bir konuda birbirinden farklı, İslam içerisinde hepsi normalde baktığınız zaman, ama aslında hiçbirisi İslam içinde değil. Kur'an'a uygun değil çünkü. Farklı farklı birçok hüküm görebilirsiniz. Mesela herhangi bir konuda sorun, bu konuda İslam ne diyor dediğiniz zaman, işte şu mezhebe göre bu mezhep şöyle bir rivayetten yola çıkarak böyle olduğunu kabul ediyor. Diğer mezhep, o da şöyle bir rivayetten yola çıkarak aynı zamanda şu rivayetin de doğru olduğunu farz ederek böyle bir hüküm çıkarmış. İkisi arasında bambaşka, ikisi de bambaşka. O mezhep, o da başka bir rivayetten yola çıkarak böyle bir hüküm çıkarmış. Böyle böyle derken bir bakıyorsunuz tek bir konuda birbirinden farklı çok fazla hüküm olduğunu görüyoruz. Ama Kur'an'a baktığımız zaman zaten o hüküm açıklanmış Kur'an'da. Yani o durumda ne yapılması gerektiği zaten Kur'an'da yazıyor. Allah diyor ki böyle böyle yapacaksınız o durumda diyor. O kişiye mesela Kur'an ayetiyle geldiğimizde diyor ki öyle olur mu diyor, sen Kur'an'ı anlayamazsın diyor. Kur'an zaten açık bir kitap değildir diyor haşa. Zaten anlaşılmazdır diyor. Bir de zaten her şey Kur'an'da yazmaz diyor. Şimdi böyle deyince sen ne yapmış oluyorsun? Ayeti inkar etmiş oluyorsun. Sen istediğin kadar ben takvayım de, kendi mezhebimi çok ileri derecede savunucusuyum de, ehli sünnetim de diyebilirsin. Ama dinden çıkmış oluyorsun, farkında değilsin. Şimdi dolayısıyla Kur'an'ın yeterliliği bu açıdan çok önemli. Allah bize Kur'an'da diyor ki siz ondan sorulacaksınız diyor. Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Bakalım Kur'an'ın yeterliliğiyle ilgili Allah ayetlerinde neler diyormuş. Şeytan anlatsın. Enam suresi 114. ayette. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Bakın Allah'tan başka bir hüküm koyucu mu arayayım diyor. Hakem hüküm koyucu demektir. Başka hüküm koyucu yoktur Allah haricinde. Bir tek Allah hüküm koyabilir. Ve Kur'an'da da Allah'ın hükümleri net bir şekilde bildirilmiştir.
Çok temel bir konudan değil mi ayet bahsediyor? Evet. bir kere Allah'a iman etmek çok önemli. Allah'a iman ettiği zaman insan Allah'ı hakem kılması önemli. Yani değil mi? Başka bir iradenin ve başka kimsenin rızası için gözetmiyor. Başka evet. bir şeyin değil mi? Duruma göre tavır almıyor. Tek konu var Allah'ı razı etmek. Allah'a iman etmek. Ondan sonra da Allah'ı razı etmek. Onun için de o her türlü durumda Allah'a hakem kılıyor. Onun önünde bütün amellerini yaptığını çünkü biliyor, inanıyor ve kabul ediyor. Sonra baktığı zaman ayete, zaten inanan, imanı olan bir insan ayete baktığı zaman ne görüyor? Kur'an'da her şey apaçık olarak yazdım diyor Allah. Yani Allah'a inanıyorsa, değil mi? Kabul ediyorsa inşallah, o zaman direkt ayete baktığı zaman da inşallah görür. Ve söylediğim gibi diğer ayette de En'am suresi 38. ayette şeytan Allah'a sınırız. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Evet. Hiçbir şey noksan değil demek ne demek? Hiçbir şey noksan değil demek.
Kur'an'da her şey yazar dediğimiz zaman evet. o zaman haşa ayeti inkar etmiş oluyor evet. insan. Yani tek bir ayeti inkar eden dinden çıkar. Bu çok önemli bir şeydir. Evet. Yani Kur'an'daki tek bir ayeti kabul etmeyen kişi İslam'dan çıkmış oluyor. Yani tövbe edip tekrar Müslüman olduğuna dair Allah'ın işte şehadet getiriliyor mesela Müslüman olmak için. Şehadet getirmesi gerekiyor ve tövbe etmesi gerekiyor aynı zamanda. Af dilemesi gerekiyor ayeti inkar ettiği için. Şimdi Allah diyor ki hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Noksansız diyor. Noksan derse bir insan dinden çıkmış olur. Allah korusun. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Mesela her şey yoktur Kur'an'da. Bütün durumlar, insanın bütün durumları yazmaz diyor Kur'an'da. Allah'a ayetine bakıyoruz, Allah'ın ayetine. Bakın ne diyor Enbiya suresi 10. ayette. Size bütün durumlarınızı kapsayan zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik buyuruyor Allah. Bütün durumlarımızın kapsadığı bir kitap. Yine Kehf suresi 54. ayette. Bu Kur'an'da insanlar için her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Her örnek yoktur denildiği zaman o zaman yine Kur'an'ı inkar edilmiş oluyor. Tek bir ayetin inkarı tüm Kur'an'ı inkardır. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur diyor Allah. En'am suresi 115. ayette. Bakın Kur'an'ı kimse değiştiremez diyor Allah. Ama rivayetler için Allah garanti vermiyor. Veyahut da başka işte söylentiler için garanti vermiyor Allah. Kur'an'ı kimse değiştiremez diyor. Dolayısıyla bizim her konuda başvuru kaynağımız Kur'an olması gerekiyor. Mesela her şeyin açıklandığı ile ilgili yine bir ayet. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik diyor Allah. Nas suresi 89. ayette. Her şey açıklanmaz denildiği zaman yine bir insan dilinden çıkar bakın. Çok dikkatli, ben böyle teker teker uyarıyorum ki kardeşlerimiz dikkat etsinler diye. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 1400'lerde yani 1980 ile 2020'ler arasında özellikle böyle bir sistemin oluşacağını bahsediyor. Yani o dönemlere kadar böyle bir sistemin oluşacağını ve bu dönemlerde özellikle 2010'lardan sonra bu sistemin değişeceğini, Kur'an'a bağlı olarak, Müslümanların Kur'an'a bağlanıp dünya hakim olacağını Peygamberimiz bildiriyor hadislerinde. O yüzden çok önemli bütün kardeşlerimizin anlayabiliyor olması. Yine başka bir ayette Allah şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. İsra suresi 9. ayette Allah bildirmiş. En doğru yola Kur'an iletiyor demek ki. Yani biz Kur'an'ı anlayamayız. Kur'an açık değildir. Bize işte okurlar, alimler onlar anlatır. Biz de dinleriz. Şimdi Allah apaçık diyor. Apaçık kitabında olsun diyor çok fazla ayetinde. Ve Kur'an'ın yeterli olduğunu, noksan olmadığını, her örneğin olduğunu, her şeyin açıklayıcısı olduğunu, tas tamam olduğunu, her şeyi belirtmiş. Allah ayetlerinde, bakın normalde hani bir insanın başına şöyle bir olay hayatı boyunca kaç kere gelebilir? Siz öyle bir durumda olacaksınız ki yemek bulamayacaksınız, aç olacaksınız ve etrafta sadece domuz olacak, yiyebilecek. Allah bunun bile hükmünü Kur'an'da bildirmiş. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız diyor, hatta aşmamak kaydıyla yiyebilirsiniz diyor Allah. Bakın normal ben hayatımda böyle bir şeye rastlayan bir insan pek görmedim. Yani milyarda biridir belki. Aç olacak, ormanda başka hiçbir hayvan olmayacak ve sadece domuz olacak. Allah diyor ki hatta aşmamak kaydıyla yiyebilirsiniz diyor. Yani çok abartmadan yiyebilirsiniz diyor hayatta kalacağınız kadarıyla. Şimdi bu bile belirtilmişse insanın yani hayatında belki bir kere veyahut da hiç başına gelmeyecek bir olay dahi Allah Kur'an'da belirtiyorsa o zaman Kur'an noksansızdır. Tabii. Yani Allah zaten inşallah unutmaktan tenzih ederiz Allah. Allah unutmaz. yanılmaz. Her şeyi de Kur'an'da noksansız bir şekilde açıklamıştır. Biz Allah'ın belirttiği gibi Kur'an'dan soracağız inşallah.
Allah Enfal suresi 29. ayette ey iman edenler, şeytan Allah'a sınırım, Allah'tan korkup sakınırsanız, yani Allah'a iman eder, ondan sadece korkar, bütün hareketlerinizi, davranışlarınızı Allah'ın razı etmek için ondan, ona göre korkup sakınarak tavır takınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış, yani Furkan verir diyor Allah, buyuruyor. Kötülüklerinizi örter, yani hiçbir insan hani günahsız olmuyor, illaki hata yapabiliyor ama Allah onları örtüyor. Bak, sen çünkü samimisin. Ve sizi bağışlar. Ve bağışlıyor, senin kusurlarını örtüp seni bağışlıyor Allah. Allah büyük fazl sahibidir. İnşallah. Demek ki biz Kur'an'daki hükümleri bir kere tam olarak anlamamız için bir kere samimi olmamız lazım. Yani Kur'an'daki her konunun anlatıldığı, değil mi? Allah'ın bizim için yarattığı en doğru yolu anlamamız için bir kere samimi olarak Allah'a iman ettikten sonra Kur'an ayetlerinin hak olduğunu, Allah'ın kelamı olduğunu bir kere samimi olarak yöneleceğiz, ona inanacağız. Ondan sonra diyor Allah, benden korkup sakınırsanız diyor, o şartla, size doğru yanlıştan ayıran, yani akıl, akıl o zaman Allah veririm diyor ve Kur'an'daki hükümlerini o zaman daha iyi görür ve anlarsın diyor Allah. Ayrıca başka ayette de size o ayetleri göstereceğim diyor Allah, mealen söylüyorum. Sana yaşarken öğretiyor. Nasıl yaşanacağını Allah ayetlerini ve olayları yaratarak sana gösteriyor doğru olduğunu. Ama bunun için bu gerekiyor. İman edip samimi bir şekilde Allah'tan korkup sakınmak gerekiyor. İnşallah. Ondan sonra Allah senin önünü açıyor Allah'ın izniyle. İnşallah. Ona göre de baktığın zaman Kur'an'da, bu zihniyetle gittiğin zaman hiçbir eksik yok Kur'an'da. Allah'ın izniyle en mükemmel, en kaliteli, en konforlu, en güzel hayat inşallah bu şekilde yaşanıyor. İnşallah.
Maşallah. O dediğin çok önemli. Gerçekten konforlu, kaliteli, düzgün bir hayatı Cenab-ı Allah yaşatıyor. Çünkü ayetlerinde bildiriyor Cenab-ı Allah. Hocamız da bunu söylemişti, sayın hocamız. Bu Cenab-ı Allah'ın bir garantisi, bir mucize demişti. Cenab-ı Allah ayette erkek olsun, kadın olsun, kolmuş şeytanın Allah'a sınırım. Kim bir mümin olarak salih bir amelde bulunursa, Allah onları güzel bir hayat tarzıyla yaşatır diyor Cenab-ı Allah. Bakın, güzel bir hayat tarzından anlaşılan kaliteli bir hayat tarzıdır. Kalite de Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir ahlaktır. Yoksa bir takım insanların kendi kafalarına göre bir kalite anlayışı olmaz. Kur'an ahlakı kaliteyi bize Cenab-ı Allah bildirir ve belirtir. O ahlakta yaşayan insanlar da zaten yapması gerekenin en üst düzeyde bütün gayretiyle, çabasıyla mücadelesine devam eder. Kalitesiz yaşayan insanların da durumları belli olmuş oluyor zaten. İşte Kur'an'da olmayan, Cenab-ı Allah'ın ayetlerde bize bildirmediği şeyleri sanki haşa varmışçasına bir üslup takınıp insanları kandırma ve aldatmayla zamanlarını geçiriyorlar. Ki Cenab-ı Allah bunun da büyük bir tehlike olduğunu söylüyor. Aldatıcılar da sizi Allah'ın adıyla kandırmasınlar diyor Cenab-ı Allah. Uyarıyor, dikkat çekiyor. Demek ki Müslümanın yapması gereken, olması gereken durum çok şuurlu, bilinçli, akıllı olması. İnşallah. Cenab-ı Allah insanların Allah'a, Resul'e itaat, iman ettiğinde yolunun açılacağını da belirtmiş oluyor. Çünkü iman etmiş sayılmazsınız diyor. Tam bir itaatle, itaat etmedikçe. Evet. Maşallah.
Ve de mesela bu uydurulan dinle de zaten fıtratına uymadığı için yaşayamıyor.
Kendisi de yaşayamıyor.
Ama savunmaya gelince savunuyor mesela. Bugün yayında da şahit olduk. Ona ben de internet ortamında çok fazla şahit oluyorum. Mesela bizim işte görüntülerimizle ilgili işte müzik çaldığımız görüntülerimiz oluyor. Öyle olur mu diyor ya, Müslüman müzik dinler mi ya diyor. Müzik haramdır diyor. Giriyorum hemen hesabına. Yani 10 paylaşımından en az 7 tanesi 8 tanesi klip zaten normal böyle. Birisinin klibini paylaşmış oluyor. Sen nasıl böyle ihtirasla savunabiliyorsun ki o zaman? Yani haram olduğunu iddia ediyorsun. Harama giriyorsun o zaman senin kendi kafana göre.
Düğün olsa herkesten önce kalkıp oynuyor şimdi.
Tabii,
çok.
Tabii.
Okulun mezuniyet töreni olduğu zaman orada mesela vals yapıyor diyeceğim yani. Ben bütün dansların çeşitlerini ortam olduğunda zaten en önde yani mesela kendisi tabii, yapıyor.
Müslümanları istemiyor yani.
Evet gayet şey doğal olmasını diye sorarsan söyler. Evet. Söylediğim gibi Müslümanlara bunu yakıştıramaması yani eğlencenin, mutluluğun müzikli bir şekilde, kaliteli bir ortamda tabii öyle evet diyor ki. Eğlenmesini yakıştıramaması çok tuhaf.
Halbuki o öğrenmiş ki yobazlardan Müslüman kalitesiz. Hocamız bunu defaatle açıklıyor. Pis kokan, işte bakımsız, sanattan bilimden anlamayan, üslubu kötü, konuşma tarzı kötü, işte
saldırgan,
sevgisiz, cani, şefkati olmayan, merhameti olmayan, hiçbir duygudan, güzel olan hiçbir duygudan haberi olmayan bir insan topluluğu gibi düşünüyor. Evet. Böyle olmaz. Allah'ın izniyle Onur'un dediği konu çok önemli. Kişi bilecek. Kur'an okumuyor ki. Yani okursa Cenab-ı Allah'ın bildirdiği hükümleri anlamış olur. Evet. Nettir hükümler. Zaten üstadımız ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Allah'ın belirttiği sınırlar keyfe kafi gelir diyor. Harama girmeye gerek yoktur diyor. İnşallah. Müslüman her zaman çok kaliteli, düzgün, bakımlı, en güzel şekilde konuşmayı becerebilen, aklı ve şuuru olan birdir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın üfürdüğü ruhu taşır Allah'ın izniyle. İnşallah.
De yani o uydurmaların da zaten dediğimiz gibi yaşanması mümkün değil. Yani kimse de yaşayamıyor zaten. Ama bunun savunulması da mantıksız. Yani adam diyor ki işte ben zaten bunları yaşayamadığım için dinden çıktım diyor. Şimdi siz hem bunları yaşıyorsunuz diyor hem de Müslüman olarak işte dindar olarak bir yaşam sürüyorsunuz diyor. Ben çok eziliyorum böyle bir durumda diyor. Ben zaten bunları yaşamak için diyor Allah'ın her saniye bana verdiği katrilyon tane nimeti sırf bunları yaşamak için inkar ediyorum diyor. Sırf o 3-5 tane işte müzik dinleyeceğim işte falanca şuraya gideceğim bunu yapacağım. Sırf böyle bunlar için. Ben diyor vicdanımı bunun için gömdüm diyor ama siz zaten hepsini yapıyorsunuz diyor. Hem de Allah'ın dinini yaşıyorsunuz diyor. Sürekli olarak Allah'ı anıyorsunuz diyor. Bu durumda ben sıfıra gitmiş oluyorum diyor yani. Ben çok komik ve aşağılık konuma düşmüş oluyorum diyor. Dolayısıyla bunu kendime yediremeyeceğim için ben size her ne kadar uymasam da ahlak dersi vermeye kalkıyorum diyor adam. Müzik dinleyemezsiniz. Niye kaliteli giyiniyorsunuz diyor.
Evet.
Peygamberimiz en kaliteli kıyafetleri giyinin diyor da o yüzden kaliteli giyiniyoruz.
Maşallah.
Yani maddi olanağınızla alabileceğiniz en iyi kıyafetleri giyinin diyor. Hele tebliğ yapıyorsanız diyor peygamberimiz tebliğ yapanlara en güzel kıyafetleri giyiniyor. Artık yani kendisi zaten peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle iddia edildiği gibi bir tane kıyafeti yoktu. Çok fazla
İftira.
Kıyafeti vardı. Evet.
İftira.
Bu müşrik dininin özelliğidir. Yani o mesela en ilerisi Budistlerde görünür. Yani kendisi kendine acı çektirmek bir takva alameti değildir. Peygamberimizin ile ilgili rivayetler var. Bir iş olduğu zaman en kolay olanı tercih eder diyor Peygamberimiz. Günah değilse eğer en kolayını tercih eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o başka bir din. İslam değil o. En ilerisi zaten Budistlerde var. Zaten artık yemek de yemiyorlar. Zaten yatakta değil çivin artık normal düz yerde de değil çivinin üzerinde yatıyor adamlar. Yani böyle şey kendine acı çektirme. Ondan sonra yemek yemeyeyim. Dünya ile ilgili hiçbir zevkim olmasın. Ondan sonra şöyle olsun, böyle olsun. Sonra aklım işte öngörülerim açılmaya başlıyor. Tarzında böyle bir din. Bu din, bu müşrik sistemi oluyor. Kardeşlerimiz bunu çok iyi anlasınlar. Her devirde hak din geldiği zaman o hak dini bu müşrik sisteme doğru müşrikler götürmeye çalışır. Bu çok üzerinde durulması gereken bir şeydir. Ve peygamberler geldiğinde tekrar İslam'ı kendi özüne döndürürler. Bak böyle değildir İslam. Güzel giyineceksiniz. Kaliteli olacaksınız der peygamberler geldiğinde. Her şeyin en güzeli Müslümanlarındır der. Allah ayetle öyle diyor çünkü. Bu dünyadaki temiz rızkı ziynetleri müminler için yarattım diyor. Ahirette ise yalnızca onlarındır diyor. Şimdi ben böyle öğrenmedim mesela. Ben Kur'an'ı okuyana kadar böyle olduğunu bilmiyordum.
Evet.
Bana hep şöyle öğretildi. Dünya müminin cehennemidir, kafirin de cennetidir. Yani bizim bu dünyada alacağımız herhangi bir şey yok. Ondan sonra kafirlerin bu dünya. Biz bu dünyaya acı çekmeye geldik. Kötü bir yaşam sürmeye geldik. Pis, kalitesiz, kötü giyimiz. Biz o yüzden gelmişiz Müslümanlar gibi. Bir bilgiye sahiptim. Kur'an'ı açtım bir baktım.
Allah diyor ki dünyadan da payını unutma. Bu dünyadaki her türlü nimeti Müslümanlar için yarattım. Ama kafirler de faydalanıyor. Ama ahirette yalnızca müminler faydalanacak diyor Allah. Kim iman edip salih amelde bulunursa biz onu güzel bir hayatla yaşatırız diyor Allah ayetinde. Hiç kötü bir hayatla yaşatacağım demiyor Allah. Bir bakıyoruz yani böyle Allah aşkıyla ağlamayı tenzih ederim tabii ki. Allah ayette diyor ki inkarlarından dolayı az gülsünler çok ağlasınlar. Kimler? Kafirler diyor Allah. Müminler demiyor çok ağlar diye. Şimdi ben böyle pek çok insan tabii bu şekilde biliyor ama Kur'an'ı açtığımız zaman biz gerçeğini öğrenebiliyoruz. Ki aynı zamanda olduğumuz için de Kur'an'ın özellikle Kur'an'dan uzaklaşıldığı bir dönem olduğu için kardeşlerimiz özellikle alsınlar Kur'an okusunlar. Türkçe mealinden okusunlar. Herkes Allah'ın izniyle niyet ederse temiz akı sahipleri anlar diyor Allah. Aklını temizlesin her türlü hükümle ilgili. Kur'an'da ne yazıyorsa ben onu yapacağım desin. Zaten anlar.
Bir de en acil konu neyse, en önemli konu neyse Kur'an onu söylüyor. Ve zaten en acil ve en ilk konu her mümin için dünyadaki bütün her insanın hidayetidir. Fitne kalmayıncaya kadar Allah için mücadele etmektir. Mücadele bak nasıl olur? Onu da Allah'ın elçilerinden değil mi inşallah görüyoruz. Bir kere en kaliteli şekilde olması lazım. İnşallah. Söylediğiniz gibi. En güzel şekilde temsil etmesi lazım dini. Bunu nasıl temsil edeceğiz? Mesela Bediüzzaman Hazretleri kaliteyi ön plana çıkartıyor. Onlara diyor medeni bir şekilde diyor. Mesela ehli kitaba davranırken medeni bir şekilde davranmayı ön plana koyuyor. Bundan ne anlıyoruz? Temiz, titiz, kaliteli, genel kültürü olan, müzik zevki olan, kıyafet ve oturduğu, yaşadığı yerlerin, arabasının, evinin, teknesinin, her yerinin dizaynını ve estetiğine önem veren, nezaket ve üslup açısından oldukça hani ön planda tutan, nezaketi, üslubunu da ön planda tutan ve dolayısıyla insanlar baktıklarında hakikaten çok kaliteli bir insan, hakikaten hani saygı duyulması gereken birisi bir kere intibasını uyandırmak gerekiyor karşı tarafta. Baktığı zaman insanın kısacası imrenmesi gerekiyor. Ama bunu insan yaparken Allah rızası için yapması gerekiyor. Kendi egosu için değil tabii. Evet. Allah rızası için yaptığında Allah bereket veriyor ve etki uyandırıyor. Ve o yüzden mesela hocamızı örnek verelim. Hocamızın kıyafetleri, değil mi? Yaşam tarzı, konuşma üslubu, temizliği, nezaketi, aklı, zekası, değil mi? Gücü, kuvveti maşallah. Birçok hayran yani birçok kişinin hayran olduğu bir özelliktir. Allah rızası için mümin bütün imkanlarını, fiziki ve maddi imkanların hepsini Allah rızası için kullanmaya hep harcar. Evet. Çünkü biz Kur'an'da hiçbir peygamberin, değil mi, başka bir hayatla yaşadığını görmüyoruz. Bütün imkanlarını Allah rızası için kullanmaya çalışıyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam çok müthiş bir teknoloji ve estetikte mükemmel bir saray yapıyor. Ama bunu yani kendi ne derler? Allah rızası için değil de, evet, gösteriş yapmak için kullanmıyor. Evet. Ve gelen insanların da onlar etkileniyor. Yani mesela suya gibi zannedilen saydam zemin çok pahalı ve çok üstün bir teknoloji olsun. Mesela çok pahalı. Trilyonlarca liralık bir yatırım gerektirsin mesela. Ama ondan Allah'ın onu vesile ederek insanların hidayete erip Müslüman olduğunu bize Kur'an'da gösteriyor.
Tam da bir melikenin yani Sebe Melikesi.
Evet, Sebe Melikesi'nin değil mi? Belkıs'ın Müslüman olduğunu görüyoruz. Neyi vesile ediyor Allah? Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir kere hani gösterişli ve heybetli olmasından etkileniyor. Onun kıyafetlerinden ve üslubundan etkileniyor. Evet ve geliyor. Yani ona göre davetine icabet ediyor. Bir kere yani her yere gitmez. Ondan bir kere etkilenmiş. Geliyor, saraya görüyor. Sarayda maddi bir durum var karşısında. Ama o estetik ve o güzellik müthiş etkiliyor ve iman ediyor. Müslüman işte böyle olması gerekiyor. Evini tebliğ için kullanması gerekiyor. Arabasını tebliğ için kullanacak.
Kıyafetler.
Evet. Mesela hocamlar arabada maşallah çok güzel seri yapmıştınız arabada. İman hakikati anlatıyorsunuz güzel. Orada insanlar etkileniyor mesela. O Facebook'taki yorumlardan belli oluyor. Kıyafet veya gittiği yerlerde değil mi? Oradaki güzel manzara, güzel yerlerde yine sohbetler etmek. İşte zaten insan hem kaliteli hayat yaşayıp hem de Allah yolunda yaşadığı zaman mükemmel ve en güzel bir hayat tarzını işte ayette bildirilen yakalamış oluyor, yaşamış oluyor inşallah.
İnşallah. Tabii biz Kur'an'ın bütününden bu ahlakı öğrenirken Cenab-ı Allah'ın bizler için bildirdiği önemli, güzel ahlakı öğrenirken birlik olmanın öneminden de Cenab-ı Allah bahsediyor. Yani ayrılmayıp birlik olmayı. İşte Kur'an-ı Kerim'i, Cenab-ı Allah'ın kelamını, sözlerini çarptırmaya çalışan, anlamak istemeyen ve anlattırmak, yani karşı tarafa doğru bilgi vermeyen, vermek istemeyen insanların tutum ve davranışlarını da biz görmüş oluyoruz. Ne yapıyorlar? Ahir zamandayız. Çok önemli bir zamandayız. Hocamız yıllardır çok ciddi ve dünyayı ilimle sarsan çok ciddi faaliyetleri oldu. İlim ve bilimle inşallah. Şimdi tabii gizleme çalışması yapan tipleri görüyoruz biz. Bakın her programda konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in yeterliliğini konuşuyoruz. Ama bu yeterliliğin içinde Cenab-ı Allah'ın bizler için bildirdiği ayetlerde bütünleşmeyi, bunun farz olduğunu Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Bakın diyor ki Cenab-ı Allah, müminler ancak kardeştirler. Şimdi eğer sen veya herhangi bir vatandaş zulüm gören birini, herhangi bir Müslümanı kardeşi olarak görmüyorsa mümin vasfı taşımıyor demektir. Müminler ancak kardeştirler diyor. Kardeşlik vasfı taşıdıklarını öğreniyoruz biz müminlerin. Öyleyse diyor Cenab-ı Allah, kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin. Ne yapması gerekiyor demek ki Müslümanların, müminlerin? Arayı bulup düzeltmesi gerekiyor. Ve Allah'tan korkup sakının, umulur ki esirgenirsiniz diyor Cenab-ı Allah. Bak, Allah'tan korkup sakının. Şimdi biz isim vermiyoruz tabii. Yani bu faaliyeti yapan birçok insan olabiliyor. Cahilliğinden yapanı tenzih ederiz. Hakikaten cahil kişiler. Bilgisizlikleri gözlerinden okunuyor. Konuştuklarından da anlaşılıyor zaten. Dolayısıyla arayı bulup düzeltmek ve yeryüzündeki bu fitneyi, fesadı kaldırmak için müminlerin bir gayreti olması gerekiyor. Yoksa haram olmayan bir şeye haram demek, helal olan bir şeye yine tekrar haram demek, böyle devamlı bir karmaşa içinde müminleri yanlış bilgilendiriyorlar. Böyle bir durum haram olmadığı belli. Cenab-ı Allah bildiriyor bize. Bununla uğraşacaklarına daha hikmetli, madem çok hassaslar, hassas olan gündem konularına dikkat vermeleri gerekir. Birlik olmak. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla bu zulüm ortadan kalkacak. Bu artık Cenab-ı Allah'ın bize gösterdiği, Peygamber Efendimiz'in söyleyip tahakkuk ettiği mucizeler, sözler. Cenab-ı Allah bize bunları gösteriyor. Görmüyoruz diyebilir miyiz biz? Bir de gökyüzünden, pardon, kuyruklu bir yıldız geçer diyor. İki uçlu olur diyor, bakın. Doğu tarafı, şark tarafından diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki uçlu olur ve diğer kuyruklu yıldızların tersi istikametine gider diyor. Bakın detaylar arka arkaya. Sadece bunu söylese, bunun öncesinde diyor, bu kuyruklu yıldızın öncesinde kuraklık meydana gelir. Yıldız geçtikten sonra yağmurlar fazlalaşır diyor. Olmadı mı? Çıkıyor bazı arkadaşlar.
Cahiller.
Cahiller diyelim. Çünkü yani bilgisi olan biri böyle bir şey söylüyor olamaz. Yani daha başka tabirler var da artık gün gibi ortada alametler. Yani birkaçı tahakkuk etmiş olabilir diye bir üslup olamaz. Birkaç bu yüzü. Bir mucizedir. Yani sen bile mesela kendisine sorulsan bir şeyi Allah'ın ilhamıyla oluyor ya bazen insanlara, maşallah kader doğrultusunda gerçekten öyle tevafuk edebiliyor. İçinden geçirdiği bir şey olabiliyor hakikaten. O zaman bile bir değişik oluyor insan. Dua ediyor, maşallah diyor. Allah'ı bilip tanırsa. Şimdi Peygamber Efendimiz net olarak söylemiş neyin ne olduğunu, ahir zamanda Müslümanların durumunu. Nasıl eziyet çekeceklerini. Bakın bir tane daha okuyayım. Bakın hocam, ondan sonra sen inşallah al sözü. Kolumu şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin diyor Cenab-ı Allah. Emrediyor, düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Bugün olan bu değil midir? Sayın hocamızın faaliyetleri nedir? Birleştirmek. Çözülüp yılgınlaşan Müslüman alemini ayağa kaldırmak. Bütün bu faaliyet. Maşallah. Gücünüz gider diyor Cenab-ı Allah. Güç gitmiş durumda. Evet. Fethullah hocamız ne diyor? Konuşması var, yayınlıyoruz. Maşallah çok samimi bir üslupla faaliyetleri yapanların önündeki insanlardan bahsediyor. Demek ki yapılmaması gerekiyor. Yılgınlaşıyor insanlar. Devam ediyorum ayete. Sabredin diyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Mehdi Aleyhisselam hayattadır. Sabredeceğiz ve gayret edeceğiz. Birlik olmayı arzu edeceğiz. Aşkla ve şevkle isteyeceğiz. O zaman Cenab-ı Allah imanın nuruyla Mehdi Aleyhisselam'ı zaten gösterecek. Hocamız ne dedi? 10 yıl sonra herkesin göreceği şekilde zuhur edecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Ayrıca şöyle bir şey de söyledi Sayın Hocamız. Mehdi Aleyhisselam, gören gözler dedi Mehdi Aleyhisselam'ı görmeye başladılar dedi yani. Maşallah. Çok önemli. O yüzden dikkatli olmak burada esas olan konu.
İnşallah. Kardeşlerimiz şuna dikkat ederlerse çok iyi olur. Hani insanların nabzına göre konuşan değil de Allah rızasına göre konuşan kişileri dinlemeleri çok önemli. Evet. Yani Allah diyor ki sizden ücret istemeyenlere uyun çünkü onlar hidayet bulmuş kimselerdir diyor. Yani din anlatarak para kazanan kişilerden insanlar faydalanamaz. Çünkü mesela biraz önce Evren'in söylediği diyor mesela helal olmasına rağmen adam haram diyor. Şimdi sen adama soruyorsun hocam diyorsun buna haram diyorsun ama Kur'an'da böyle bir haram yok diyorsun. Tamam doğru yok diyor. Haklısın. Ama ben şimdi bunun haram değil de helal olduğunu söylersem insanlar genel olarak haram olduğunu düşünüyor. Şimdi ben genele ters düşmüş olacağım o zaman diyor. Şimdi ben eğer böyle bir şey söylemeye kalksam beni dinsiz hoca, sapık hoca diyecekler bana diyor. Ne kitabımı kimse alır ne bir programa çağrılırım diyor insanlar istemedikleri için. Ben nereden para kazanacağım diyor. Dolayısıyla diyor bu helal de olsa ben haram demeye devam edeceğim diyor. Ben paraya göre hareket ederim diyor yani. Şimdi demek ki paraya göre hareket eden, dini anlatarak para kazanan kişilerin biz sözlerini dinlemeyeceğiz. Yani Allah bir peygamber var, Kur'an'da hak. Bu dediklerine inanırız. Bunun haricindekiler geçersizdir.
Özellikle de ayrı zamanla alakalı onlar.
Evet. Peygamberimiz de zaten ayrı zamanda özellikle bu kişilere karşı bizi uyarmış. Evet, çok dikkat maşallah. Edin diyor peygamberimiz. 1980'le özellikle, 1980'lerden itibaren peygamberimiz diyor ki doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar dinden yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar diyor. Ramuz el-Hadis No. 6294. Nolu hadiste peygamberimiz bildirmiş. Ayrı zamanda doğudan başları tıraşlı, başları sarıklı diyor aynı zamanda. 70 bin kişi Deccal'e hizmet edecek diyor peygamberimiz ayrı zamanda. 70 bin sözde hoca. Çok dikkatli olun diyor peygamberimiz. Yani para kazananları değil, biz zaten Kur'an gereği dikkate almayız hiç. Yani kale dahi almayız. Dini anlatarak para kazanıyorsa hiçbir şekilde dinlemeyiz. Bakın bunu üst üste söylüyoruz ki yani kardeşlerimiz dikkat etsinler. Para alıyorsa senin istediğin şeyi anlatır. Para harcayarak, kendisi kazanıp o parayı harcayarak anlatıyorsa Allah'ın istediğini anlatır. Senin duyman gerekeni anlatır. Diğer türlü duymak istediğini anlatır. O bir insana İmam Rabbani Hazretleri'nin dediği gibi o tarz kişilerin kitaplarını okumak zehir yemek gibidir diyor. Milletleri bozar diyor. Devletleri çökertir diyor. Osmanlı'da zaten bu yüzden çöktü. Mesela yine Deccal'e tabi olan sahtekar alimlerden bahsediyor peygamberimiz. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Dini alet ederek dünyalık edinecekler. Mesela program başı 20 bin alıyor. 10 programda bir daire alıyor mesela. Ticaret olarak görüyor. Anlatıyor onu. Ne anlatıyorsun? Ezberlediğim hurafeleri anlatıyorum diyor. Kur'an'da dinde var mı? Yok. İnsanların imanına vesile oluyor musun? Yok, çoğu imandan çıkıyor ben anlattıktan sonra diyor. Sen ne yapıyorsun? Deccal'e tabi bir sözde hocayım diyor işte. Peygamberimizin aynı zamanda bildirdiği o 70 bin kişiden bir tanesiyim diyor. Bu kişilere dikkat etmemiz gerekiyor. Din anlatarak dünyalık elde edecekler diyor peygamberimiz. çok dikkatli olalım. Mesela yine Peygamberimizin, İmam Rabbani'nin bildirdiği bu kişiler, ahir zamanın sözlü hocaları ile ilgili diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak zehir yemek gibi zararlıdır. Çünkü adam hep genel kabule göre anlatır. Allah ne diyor? Çoğunluğa uyarsan Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar seni diyor Allah. Çoğunluğun zannı geçerli değildir. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar. Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketler hep kötü din adamları nedeniyle olmuştur diyor İmam Rabbani Hazretleri. Mesela yine Peygamberimiz bildirmiş. Onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın düşmanları, içtihat alimlerini taklit edenler olacak. Yani biz mezhep imamlarını taklit eden alimler izleyen kişiler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başlıca düşmanı olacak diyor Peygamberimiz. İnkarcılardan çok bu kişiler olacak diyor. Çünkü onlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar. Mesela Hazreti Mehdi geldiğinde inşallah haram olmayan şeyleri kabul etmeyecek. Bunlar bu dinde haram değil diyecek. Çünkü Peygamberimiz diyor ki kaldırmadık bir tane bidat bırakmaz diyor. Bakın bir tane bile bırakmıyor. Yani Allah rızasını o kadar çok demek ki düşünüyor ki yani bu da kalsın, bu da insanlar bundan da rahatsız olur değil. Hayır. Allah ne istiyorsa o şekilde olacak. Ben diyor Hazreti Mehdi hiçbir insanın rızasına göre hareket etmem. Sadece Allah rızasına göre hareket ederim diyor. O yüzden kaldırmadık bidat bırakmıyor. Mezhep imamlarının tersine hareket edecek diyor Peygamberimiz. Böyle olunca da bundan hoşlanmayacaklar tabii diyor. Fakat karşına gelemeyecekler. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kılıncı kardeşleridir. Kılıcından korktukları için, yani kardeşlerinden korktukları için hakimiyetine boyun eğerler diyor Hazreti Mehdi'nin. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın açık düşmanları fıkıh alimleri olacaktır diyor Peygamberimiz. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta akrem hususunda ilimleri de azalacak diyor. İnşallah Peygamberimizin hadislerinden çıkan sonuçlar bunlar. Baktığımız zaman ve ahir zaman çok detaylı bir şekilde anlatılmış Peygamberimiz tarafından.
Elhamdülillah.
Ahir zamanın da şu an tam ortasındayız. Maşallah. Dolayısıyla ahir zaman hadislerini bilmeden bazı kişilerin kalkıp da bizi eleştirmesi de çok garip olur. Yani ne Kur'an okumuş daha önce ne ahir zamanı biliyor. Ahir zamanı biliyor. Bak ikisini de bilmiyor. Ya Kur'an'ı da okumamış, bir kere bile okumamış.
Türkçesini.
Ahir zamanla ilgili hiç bilgisi yok. Şu an ahir zamanda olduğumuzu bile bilmiyor. Peygamberimiz tarih vermiş ya mesela. 1400 Hicri yani 1980'lerde başlayacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir süreçten bahsediyor. Onunla da hiç ilgisi yok. Mesela hocamızı gördüğü zaman diyor ki benim bildiğim dine bazı hocamızın yaptığı şeyler uymuyor diyor mesela. Uymayabilir. Bildiğin din hangi din? O önemli. İslam mı?
Evet.
Yoksa uydurma bir din mi? O yüzden kardeşlerimiz Kur'an'ı çok iyi bilsinler ve ahir zamanı çok iyi bilsinler. O zaman Allah'ın izniyle herkesin aklı çok açılır.
Ya Allah korusun, yani ahirette yalnızca biz Kur'an'dan hesap vereceğiz. Yalnızca Kur'an'dan sorulacağız. O yüzden akıl gereği ancak Kur'an'ın hükümlerine göre bir mümin yaşar. Onun dışında başka bir hükümü zaten dinlememesi gerekir. Bazen böyle Facebook'ta ilginç yorumlar yazanlar oluyor. Uyarıyorum mesela bunun Kur'an'a göre nasıl düşüyorsunuz bunu? Bununla neye göre? Hangi Kur'an imanata göre yazdınız diyorum. Ya her şeyi Kur'an'la karıştırmak zorunda mıyız diyor Kur'an tenzih ederim. Ya bakış açısı zaten.
Evet öyle.
Yani evet din eğer Allah'a inanıyor ve Müslüman olduğunu söylüyorsan o zaman her anını Kur'an'a göre yaşaman gerekiyor inşallah. Ki Allah kolay bir din yarattığını söylüyor. Yaşanabilecek ve en kaliteli biçimde yaşanacak hatta. Hatta yaşanabilecek tek yol yani en kaliteli bir şekilde olarak İslam dinini yarattığını zaten söylüyor ayette. Eğer böyle düşünüyorsan sen de böyledir tabii ki inşallah. Ben bir Kur'an mucizesi anlatmak istiyorum. Zamanın tek sahibinin Allah olduğu ve bize zamanı da algı olarak yarattığı. Bunların hepsini bizim gözümüzle gördüğümüz her şeyin yalnızca bir an içerisinde, bir an içerisinde Allah'ın yaratıp bitirdiğini zaten. Ve o yüzden bizim algıladığımızın gerçekten bir zaman içinde olmadığı, Allah'ın yarattığı bir algı içerisinde olduğumuzu ama Allah katında zamanın olmadığını anlamamız açısından Kur'an'dan birkaç tane ayet inşallah size göstermek istiyorum. Zamanın göreceliği. Bakın şimdi Kur'an 1400 yıl önce zamanın izafi olduğunu yani algılayana göre değişiklik arz edebileceğini inşallah ayetlerde işaret ediyor. Hac suresi 47. ayette şeytana Allah'a sığınırım. gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Demek ki bir tane kat'i gerçek bir zaman yok. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Yani her şey gökte de uzay ve bütün gördüğümüz her şeyin düzeni Allah'a aittir. Sonra işler ya bütün her şey, yani hücrenin içerisindeki bir tane protein sentezinden bir gök taşının birbiriyle çarpması, ay tutulmasından bilmem kaç milyon ışık yılı ötedeki galaksilerin içerisinden geçmesi, kara deliğin oluşması vesaire, her şey, her iş yani her türlü şey sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine ona yükselir. İnşallah. Ama zamana baktığımız zaman herhangi bir zaman durumu yok. Allah diliyor ve oluyor ama biz sayıyoruz mesela zamanı, bize 1000 yıl gibi geliyor. Melekler ve ruh Cebrail ona süresi 50.000 yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Ama mesela Haç suresinde sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl Allah katındaki bir gün gibidir diyor Allah.
Gün devre manasına giriyor Arapçada.
Evet. Farklı karşıda biliyor. Yani evet. Kat'i bir zaman bir gün 24 saattir mesela aylar 30 gündür gibi kat'i bir zamanlama o bizim algımızda. Ama Allah katında zaman yok.
Ona hemen kısaca Onur Hocam gelmişken konusu 6 günde yaratmadan bahsediyor Allah Kur'an'da. Bazı kişiler işte 6 gün yani normal bildiğimiz 24 saatlikten oluşan 6 gün gibi algılayabiliyor. Öyle değil. 6 devrede yarattığını Allah bildiriyor. Zaten şu andaki araştırmalarda gerçekten 6 devreye ayrıldığını bilim adamlar en son araştırmalarda buldular. Onun detayları da Kur'an Mucizeleri kitabında hocamızın var.
Maşallah. Evet, şimdi bu izafi olduğunu zamanın ve mekana göre, yani duruma göre zaman izafi olduğunu Albert Einstein zaten ortaya atıyor. Zamanın kütleye ve hıza bağımlı bir kavram olduğunu ortaya koyuyor. Kütle ve hıza. Ya belli bir hızın üzerine çıktığınızda o zaman zaman da bilindik şekilde akmıyor manasına geliyor bu. Şimdi bu düşünce, Albert Einstein'ın iddia ettiği bu fikir tam 1400 yıl önce değil mi Kur'an'da bildirilmiş durumda. Yani yine bir Kur'an mucizesine tanık oluyoruz. İzafi olan zaman algısının, zamanın bir kere algı olduğunu ve izafi olduğunu bugün Albert Einstein söylüyor. Halbuki 1400 yıl önce yine Kur'an'da geçmiş bir konu. Hı hı. Şimdi zamanın tek sahibi Allah ve bize böyle kader içerisinde zamandaki algılar halinde olayları yarattığına göre ve Allah'ın sözü hak olduğuna göre ve birçok ayette de Allah'ın İslam dinini ahir zamanda hakim edeceğini açıkça bildirdiğine göre o zaman zaten inkar edenler ve müşrikler değil mi ne yaparsa yapsınlar Allah bu dini zaten hakim edecektir. Çünkü kaderde bu konu olmuş bitmiş. Biz bunu Allah'ın izniyle algılıyoruz sadece.
Maşallah.
Bitmiş bir konuyu Allah bize şimdi gösteriyor diyelim. Ve Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam hayatta, Hazreti İsa Aleyhisselam hayatta. Hepsi yani görevlerini en iyi şekilde şu an yerine getiriyorlar. Ve giden zaman hızlı bir şekilde İslamiyet'in hakimiyetine doğru gidiyor. O mutlu, o altın çağa, herkesin adalet bulacağı, bolluk ve bereket olacağı o zamana doğru hızla gidiyoruz. Ve bunu hiç kimse durduramayacak. Yani ok yaydan çıktı veya taşıt yolunda gidiyor inşallah. Bu taşıta binenler Allah'ın razı olduğu taraftarlar olacaktır. İnşallah. Allah taraftarı. Diğerleri de yolda kalanlar olacaktır inşallah.
İnşallah. Hazreti Mehdi ile ilgili Peygamberimiz çok fazla hadiste tüm detaylarıyla anlatıyor Hazreti Mehdi'yi. Bununla mesela Hazreti Mehdi'nin özelliklerinin de bilinmesi çok önemli. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor 1980'de çıkar diyor Peygamberimiz faaliyetlerine başlar diyor İstanbul'da. Şehir dahi var. Bazıları işte diyor ya Medine diye Peygamberimiz bildirmişti. Evet Peygamberimiz Medine'de çıkar zaten diyor. Sahabiler soruyor. Hangi Medine? Çünkü Medine büyük şehir manasına gelen bir kelime. Konstantin diyor Peygamberimiz. Zaten yani sorunun cevabı verilmiş. Peygamberimiz Medine'de çıkar diyor. Hangi Medine diyorlar ya Resulallah? Konstantin İstanbul'a geldiğinde bir ateş olur diyor geldiğinde. Tüm detaylarıyla Peygamberimiz anlatmış. Şimdi bazı kişilerin kafasında beklediği Mehdi ile gerçek Mehdi arasında farklar olabilir. Ben o yüzden bazı peygamberimizin bildirdiği Hazreti Mehdi ile ilgili özellikler var. Onlardan bahsetmek istiyorum.
İnşallah.
Hazreti Mehdi geldiğinde insanların çoğu tarafından sapıklık ve dinsizlikle suçlanacak. Aşağı tenzih ederim Hazreti Mehdi'yi. Dolayısıyla Müslümanların çok dikkatli olması lazım bu duruma düşmemek için. Yani çok önemli bir konu. İnşallah. Mesela ne diyor? peygamberimiz. Mesela sakalından bahsederken Hazreti Mehdi aleyhisselam orta boylu, esmer, meczum, cezmedilmiş. Yani yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal şekline sahiptir. Kevseç sakalı yanlarda azdır. Yani yanlarda az olacak sakalı ve alt kısımda da düzeltilmiş olacak. Yani çok uzun bir sakalı olmayacak Hazreti Mehdi'nin. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her yaptığını o da Hazreti Mehdi de yapacaktır. Resulullah nasıl cahiliye temellerini yıktığı gibi Hazreti Mehdi de önceki temelleri yıkacaktır. Mikyalül Mekarim cilt 1 sayfa 5'te peygamberimiz bildirmiş. Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyamının getirdikleri hakkında şöyle buyurur. Halkın kişisel reylerini, yorumlarını boş verir, Kur'an'ın hükmünü icraya başlar. Bakın, Hazreti Ali yine Mikyalül Mekarim cilt 1 sayfa 81'de geçiyor. Halkın kişisel reylerini boş verir diyor. Yani hiç ciddiye almaz diyor halkın kişisel. Halk mesela müzik haram diyor. Kur'an'da yoksa değil, Hazreti Mehdi de bunu ciddiye almayacak. Veyahut da işte halk ehli kitapla görüşülmez mi diyor. Allah diyor ki gidin yemeklerinden yiyin. Yemeğe çağırın. Hanımlarıyla evlenebilirsiniz. Ona güzel söz söyleyin. En güzel şekilde konuşun. Tek bir Allah inancına davet edin diyor Allah ayetinde. Bir tek yönetici yapmayın diyor. Veli edinmeyin diyor. Ya başınıza yönetici olarak geçirmeyin diyor ayetinde. Şimdi halkın kişisel reyleri ehli kitapla görüşülmez de olsa Hazreti Mehdi boş verecek yani halkın ne dediği önemli değil. Çünkü ayrı zaman çok dinin tamamen Kur'an'ın uzaklaşıldığı bir dönem. Hatta ayette bile var. Ayette ahiret gününde peygamberimiz diyor ki benim ümmetim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktı diyor. Kur'an'ı terk edildiği bir dönemdir ahir zaman. O yüzden halkın reyleriyle hareket edilmez ahir zamanda. İnşallah Hazreti Mehdi öyle hareket etmeyecek zaten. Mesela yine İmam Ebu Cafer, Cafer-i Bakır aleyhisselam şöyle arz ettim. Bize Kaim aleyhisselamdan, Hazreti Mehdi aleyhisselamdan haber var. Buyurdu ki Resulullah'ın yolunu izleyecek, önceki şeyleri iptal edip yeni şeylerle gelecek. Demek ki Hazreti Mehdi bu dönemde yaşadığına göre bu dönemde önceki bilinen dini iptal edip, çünkü hurafelerle dolu bir din olacak, yeni şeylerle gelecek diyor bakın peygamberimiz. Yeni şeyler. Demek ki yeni şeylerle gelen bir insan olacak Hazreti Mehdi tam bu dönemde. Mesela yine kardeşlerimiz çok dikkat etsin. Hazreti Mehdi için diyor ki peygamberimiz İmam Mehdi ile birlikte Musa kavminden bir halk olacak diyor. Yani Museviler olacak yanında. Aman kalkıp Hazreti Mehdi'ye saygısızlık yapmasınlar diye söylüyoruz. Önceden uyarmış olalım. Hazreti Mehdi gelip de yanında mesela Yahudilerle görüştüğü zaman Yahudi dostu, ondan sonra ne oluyor, niye görüşüyor, işte ehli kitapta dost edinmeyin diyor, nasıl Hazreti Mehdi görüşür gibi cümleler sarf edilmesin diye önceden uyarmış olmak için söylüyorum. İmam Mehdi ile Musa kavminden bir halk olacak diyor peygamberimiz. Biz peygamberimizin bildirdiği Mehdi'ye inanırız. Uydurulan Mehdi anlayışı bizi ilgilendirmiyor. Mesela İmam Mehdi çağrıda bulundu, Allah'tan İbrani dilinde yardım dileyecektir. Başka bir hadiste. Ortaya çıktığında anlattığı hususları Museviler ile Tevrat'ın esasına göre tartışacak ve delillendirecektir. Bunun sonucunda büyük bir kısmı İslam olacaktır. Bakın Tevrat'la Musevilere tebliğ yapıyor. Tevrat'la yapıyor. Aman Hazreti Mehdi geldiğinde bazı kardeşlerimiz kalkıp da bizim kitabımız Kur'an, Tevrat, haşa ne alaka, niye bir de zaten Yahudilerle görüşüyor Hazreti Mehdi demesinler diye uyarı olarak anlatıyorum. Hazreti Mehdi 40 yaşındayken kıyam edecek ve görünüş bakımından İsrailoğullarına benzeyecek. Sakın kardeşlerimiz, yine Müslüman kardeşlerimiz kalkıp da zaten İsraillilere benziyor bu kişi, Hazreti Mehdi bizim dinimizi yok ediyor demesinler diye yine uyarı olarak söylüyorum. Zaten peygamberim söylüyor. Beni İsrail görümündedir diyor. Heybetli ve acardır diyor. Peygamberimiz yine Hazreti Mehdi aleyhisselamla ilgili buna hak kazanan ceddine çok benzeyen bir kimsedir. O Arapçayı pek konuşamaz diyor peygamberimiz. Yine Hazreti Mehdi'nin özelliklerinden bir tanesi Arapçayı pek bilmemesi. Yani normal herhangi bir insan kadar biliyor. Yine kardeşlerimiz için bir tehlike olabilir. Hazreti Mehdi'ye saygısızlık yapma tehlikesi olabilir. Yani kalkıp da daha Arapça bilmiyor, nasıl Mehdi olacak denmesin diye söylüyorum. Zaten Arapça bilmemesi Mehdi alametidir. Hazreti Mehdi'de gördüğümüz inşallah. Biz bu özellikleri bilelim. Biz peygamberimizin bildirdiği Mehdi'ye uyarız. Kafadan uydurulmuş Mehdi bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir Müslüman kardeşimiz de ilgilendirmesin inşallah.
İnşallah. Evet ve ehli kitap da dahil olmak üzere herkes Hazreti Mehdi'nin getirdiği inşallah hidayet üzerine olacak ve din hakim olacak.
İnşallah.
Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzuluyla birlikte yani o da zuhur edecek ve o zaman bütün Hristiyanlar, yani ehli kitap iman edecek ve İslam olacaklar. Onlar da Müslümanlığı kabul edecekler. Çünkü çok büyük bir harika. Yani bundan yani milat tarihi, sıfır tarihinde inşallah yaşamış olan, değil mi? O zaman dünyaya gelmiş olan Allah'ın olur az mı bir peygamberi, yani başka da vaka yok bunun gibi, ölmüyor, göğe ref ediliyor. Daha sonra tekrar cismani olarak o vücuduyla tekrar gelip vazife başında oluyor.
Maşallah.
Ve onu görünce insanlar, ki hocamız mesela söylemişti, inanmazlarsa karbon testi yapsınlar demişti. Üzerindeki hırkası, eşyaları 2000 yılında çıkacak. 2004 yılında gelecek demişti. Ona göre artık 2004 yılında 2000'li bir rakam çıkacak demişti. Evet. Nüfus cüzdan olmayacak. Annesi babası olmayacak. Evet. Ve insanlar o harikayı gördüğünde zaten tamam diye. O zaman yani net kanaatleri gelecek. Evet. Ki birçok Hristiyan zaten Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayatta olduğunu, şu an yaşadığını biliyor. Ve zaten de bekleyip onun dünyada, değil mi, yaşayacak olduğunu ve bu vazifeleri yapacak olduğunu da öteden beri bekleyen zaten bir kavim var Hristiyan içerisinde. O yüzden hızla o mutlu sona doğru, evet, işte o güzel zamana doğru gidiyoruz.
Bir de ekleyelim inşallah, Hazreti İsa Aleyhisselam geldiğinde Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olacak inşallah. Üstadımız bu konuya şöyle dikkat çekiyor mektubatta. İşte bu sırr-ı azime, bu büyük sır, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam işaret etmiştir ki, Hazreti İsa nazil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir diyor üstadımız. İnşallah Hazreti İsa da hayatta Allah'ın izniyle, inşallah çok kısa bir süre var. İnşallah Allah bize görmeyi nasip etsin.
İnşallah.
İnşallah bu uğurda mümin olarak canımızı almayı Allah nasip etsin. Evet. Çünkü şerefli olan, güzel olan ölüm tarzı bu inşallah. Öbür türlü ne acıdır ki, Allah korusun, her şeye tesadüflerle yaklaşan bir zihniyette olması inşallah.
Bir de Hazreti İsa'nın gelişiyle ilgili kardeşlerimiz bazı işte kanallara çıkıp da Hazreti İsa gelmeyecek, İslam'da öyle bir şey yoktur diyenleri kale almasınlar. Bir bakıyoruz, ben bir kanalı açıyorum, diyor ki ya gelecek olsa Hazreti Muhammed gelirdi diyor. Diğer kanalı açıyorum, bence gelecek olsa Hazreti Ömer gelirdi diyor. Hazreti İsa niye gelsin? Herkes kendi kafasına göre bir şey söylüyor. Ya yani Allah bize sormuyor, ben kimi göndereyim diye bir soru sormuyor Kur'an'da. Ben Hazreti İsa'yı göndereceğim diyor. Kıyamet için bir alamettir diyor Hazreti İsa. Allah Kur'an'da böyle bildiriyor. O kıyamet saati için bir ilimdir diyor. Bir alamettir. Ona uyanları diyor, kıyamete kadar küfrün başına geçireceğim diyor. Yaşandı mı böyle bir şey? Hazreti İsa'ya uyanlar kıyamete kadar küfrün başına geçti mi? Kendi döneminde 12 havarisi iman etmişti. Öyle bir olay olmadı. Aynı zamanda 50 kitaptan ona iman etmeyecek kimse yoktur diyor. O ölmeden önce diyor ama. O ölmeden önce 50 kitaptan ona iman etmeyecek kimse yoktur. O dönemde oldu mu böyle bir şey? Olmadı. Yahudiler zaten inkar etti. Zaten 12 kişi kabul etti. Ehli kitabın tamamının kabul edeceği o ölmeden önce bir dönem olması gerekiyor. Yine buradan da Hazreti İsa'nın geleceği belli. İşte bence mantıklı olan şu kişinin gelmesi, bu kişinin gelmesi olmaz. Allah bize neyi bildirmişse odur. Hazreti İsa gelecek diyor Allah.
Allah tabii ahirette yanlış yaparsa hesabını tabii ki Allah'a verecek.
Evet inşallah.
Mesul yani. Mesul, evet. İnşallah.
İnşallah.
Evet, bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.